Tarih ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sefendi TGRDFM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında sevgili Erdem Karagöz bulunuyor ve ben Deniz Fehim Harmanşa sunuyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bu akşam da sevgili dinleyicilerimizle buluştuk. Bu kıymetli güzel günlerde.
Evet.
İstanbul'umuzda canlı yayında tekrar beraberiz.
Bir yaz akşamında.
Bir yaz akşamında, sıcak bir yaz akşamında İstanbul için özellikle. Öncelikle iletişim bilgilerimiz. E-mail adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. ahmet@ahmetsimsirgil.com. Sevgili dinleyicilerimiz, bu akşam Ahmedi Evvel diye bilinen 1. Ahmet Han, malum 14. Osmanlı padişahı, aynı zamanda 93. İslam halifesi ve divan edebiyatında Bahti lakabıyla bilinen 1. Ahmet Han'dan bahsedeceğiz. Geçen hafta biraz girizgah yaptık. Arada güzel sualler geldi. Gündem dışı konular açıklandı. Bu hafta devam edeceğiz. Öncelikle saltanata çıktığı zaman Osmanlı Devleti'nin durumu nasıldı diye böyle bir girizgah yapacağız. Sözün ustasında. Buyurun hocam.
Teşekkür ederim. Sultan 1. Ahmet Han aslında geçen hafta da konuştuk tabii. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi 1603 yılında tahta çıktığı zaman kardeşi de Mustafa Han hayatta bulunuyordu kardeşlerinden. Şimdi 21 Aralık kendisinin cülus merasimi, babasının cenaze merasimi. Ardından herkes bekledi. Ertesi gün bir cenaze merasimi daha beklediler.
Değil mi? Meşhur.
Evet, yani kardeş katli dolayısıyla. Kardeş katli malum Osmanlı'da bir kural olarak işliyordu.
Evet.
Bu Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta çıkışına kadar, ki o tek padişahtı, bir mücadeleyle geldi. Fakat Kanuni'den sonra 2. Selim de, Sarı Selim lakabıyla, Sarı lakabıyla da anılan 2. Selim Han da tek şehzade olduğu için çıktı.
Evet.
Kanuni tek şehzadeydi. Yavuz'un tek şehzadesi. Tek başına çıktı. 2. Selim, Kanuni Sultan Süleyman iki oğlunu ortadan kaldırmak zorunda kaldığı için,
evet,
Oğlu Selim de tek kalmıştı. O da tek çıktı. Kanuni'nin yaklaşık bir 46 sene saltanatı, ki 2. Selim'in 8 senelik saltanatı, 46, 8 daha 54 sene. Şimdi dolayısıyla kardeş katli görülmedi. unutuldu. Yarım asırdan bir fazla unutuldu.
Unutuldu gibi değil
mi? Unutuldu. Akabinde onun oğlu 3. Murat ve 3. Mehmet devirlerinde üst üste kardeş katilleri yaşandı. Şimdi bir şey uzun süreli unutulduktan sonra yeniden yaşanması ve bunun bir mücadele ile olmaması, hani iki kardeş sancakta işte bir mücadele oluyor, biri diğerini yeniyor, öldürüyor, tahta çıkıyor. Bu mücadele çok fazla insanlara en azından vicdani bakımdan rahatsız etmiyordu. Biri yendi ve diğerini öldürttü gibi. Evet. Biz bunu tarihte anlatırken de çok fazla sıkıntı çekmeyiz. Fakat sarayda 3. Murat ve 3. Mehmet dönemlerinde küçük şehzadelerin öldürülmüş olması sarayda çok büyük bir üzüntüyü meydana getirdi.
Evet.
Bunların hizmetkarları var, cariyeleri var, anneleri var. Dolayısıyla da hocaları var. Büyük bir üzüntü meydana geldi. İşte bu, ama bu da bir kanun. Yani evet. Osmanlı'da kabul edilmiş bir kanun. Bakın hani kardeş katli çok fazla tenkit edilir.
Evet.
Çok fazla tenkit edilir. Oysa olaya baktığımızda iki padişahın akabinde şimdi bir padişah 1. Ahmet Han tahta çıktı.
Evet.
1. Ahmet Han ve bekliyor insanlar.
Evet.
Ertesi gün yeni bir cenaze. Kim? Mustafa öldürülmüş olacak ve cenazesi Mustafa'nın. Fakat evet. ilan yok. Yani Mustafa'nın cenazesine saraydan bir ilan yok, Mustafa'nın cenazesi kalkacak diye. Ve büyük bir sevinç meydana getiriyor bu. Ve şaşırıyor insanlar birdenbire. Demek ki hani bazen teamül. Hani Fatih Sultan Mehmet'e kardeş katline çok fazla tenkitler olur.
Evet.
Fatih Sultan Mehmet bu kardeş katli meselesini kanununa yazdırırken bu münasiptir der. Evlatların, kardeşlerin katletmek münasiptir. Yani şart değildir, kesin değildir, illa öldüreceksin değildir, olmazsa olmaz değildir. Münasiptir. Ne için münasiptir? Ya dinin bekası, devletin bekası, milletin bekası bakımından umumi, kendi kanından veren bir durum, kendisinden evet. veren bir durum. Ama ya bu teamül illaki yapacaksın. Hani bizde bazen teamül vardır efendim, teamül denir falan. Evet. Teamülün dışına çıkınca ne oluyor yani? O teamül ilelebet kıyamete kadar. Hani bazen adam bir Kur'an-ı Kerim'de nas mı, peygamberin hadisi mi dersin? Ona bu kadar şey yapmaz. Teamül sanki bunları da aşan.
Aklıma bir şey geldi.
Bir noktaya doğru gider.
Bir kayı bir kitabınızda Osman Gazi Han'ın bununla ilgili bir şey vardı. Hani bir kasabada bir bac diye bir şey var.
Evet.
Hani onunla ilgili ayet mi var, nas mı var diye.
Heh, o soruyor onu.
Değil mi?
Ya bununla ilgili bir nas mı var, ayet mi var, evet. hadis mi var, yani peygamberin sünneti. Bunlar kesinlik ifade eden hususlardır ama teamül, yani insanların o an için faydalı gördüğü ve uygulamaya koyduğu hususlar. Ama bunun zararları da var. Gün gelir sen bunu, o zararları korunmak üzere o teamülden vazgeçersin. Zararı faydasını aşar.
Evet.
Üzüntüsü faydasını aşar. Buna yerine göre daha uygun bir yol bulursun. İşte insanlar bekliyor. Ama padişah öldürtmüyor.
Evet.
Ve 1. Mustafa'nın cenazesi diye bir şey yok. Ve öylesine bir sevinç meydana geliyor ki bu çok hoş bir şey. Bakın kaçıncı padişahta üzüntü, şu 602 padişahta görüldü.
Evet.
Bunu söylerken aslında hiç kimse kanuniye kadar tartışmaz kardeş katli meselesini.
Evet.
Çünkü mücadeleyle oluyor. Hiç kimse tartışmıyor. Fatih'in, Yavuz Sultan Selim'in, Osman Gazi'nin ya bir isyan sebebiyle oluyor bu zamana kadar veya tahta çıktığı zaman yine bir tahta çıkana diğerinin isyana karşı çıkması sebebiyle olur. Onun için de hiç kimse tartışmaz. Peki tartışılan konu? Bakalım iki padişaha düştü. Üçüncü padişah da 1. Ahmet Han bunu kaldırdı.
Evet.
Bundan sonra yine öldürttülerse bir sebebe bağlı olarak öldürtüldü. Sebepsiz öldürttüyse tenkit edildi. Üzüntü meydana getirdi. Ki evet. bunlar da bir elin parmaklarını gösterecek kadar azdır. Ancak bunun 3-5 katı askerin, kulun, devlet adamlarının askeri kışkırtması ile padişahına karşı isyan etmeleri hadiseleriyle doludur aslında Osmanlı tarihi.
Evet.
Yani biz bunlara ihtilaller diyoruz. Evet. İhtilaller, devlet başkanısına karşı kulun, hani bugün yerine göre milletin seçtiğine karşı bir takım güçlerin karşı çıkması gibi. Yani işte egemenlik milletin seçtiklerindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Millet seçer yollar ama onu kimisi çalıştırtmaz. Kimisi de kendi ayağına kurşun sıkma misali içeri girmez. Çeşitli şeylerdir bunlar.
Evet.
Yani yanlışlardır. İçeride bir mücadele, bir şey, anlatım, oraya çözüm bulmak üzere. Yani şimdi biz bir tarihçi olarak bunları söylüyorum, ifade ediyorum. Yani millet niye seçtiyse onun seçtiği şeylerin vazifesi orada yapılır. Orada onlar tartışılır. Bunu yapmadığın zaman asli görevini yapmamış oluyorsun. Veya o meclisi çalıştırtmamak, onu lağvetmek, işte millete karşı, şeye karşı bir karşı duruş olur. Onu ortadan kaldırmaya teşebbüs olur. Değil mi? Bugün
evet.
Ta en eskiye kadar, 80'lere kadar yargılanıyor. Demek ki bu niye yargılanır? Hukuka bir suç isnadı vardır burada, değil mi? Yani onu çalıştırtmamak bir suç durumu söz konusudur. Yoksa 30 sene önceki bir hadiseyi siz asla suç olmazsa onu yargılayabilir misiniz? Onlar bile bu yargılanmamalı diye kanun maddesi korlar. Niye suçu yargılanmasın diyerek bir kanun maddesi. İşte Osmanlı'da da biz bunu görüyoruz hep. Bununla ilgili niye? Padişahı indiriyor. Padişahı tahttan indiriyor. O zamanki hukukta da netice itibariyle Osmanlı'nın kabul ettiği, 622 sene böyle devam etmiş bir hukukun başında kim var? Padişah var. Padişah, sen padişahı indirttiriyorsun. Padişahı bir tarafa iteliyorsun. Ha ne ol, ne yapıyorsun? Aynı, onu indirenler de yine bir padişaha getirmek zorunda kalıyor. Yani onun evladını, sistem bu. Başkasını getiremez. Onun evladını getiriyor. Onun evladı. Yani hiçbir kimse hayır biz padişahın şu evladını veya şu kardeşini getirmeyelim de başka bir düzen kuralım diyen var mı?
Yok.
Ve gelen kişinin ilk işi bir yıl içerisinde kendisini getirenleri öldürtmek oluyor.
Evet. Bu da manidar.
Evet. Yani kendisini getirenleri öldürtmek, çünkü bunun da bir cezası var.
Evet.
Osmanlı'da %99 o padişahı seçenler öldürtülmüştür, getirenler. Niçin? Çünkü sen onu hiçbir padişah, ya sen iyi ki beni padişah yaptın demiyor. İyi ki, ancak belki en az 20 padişahın 10 tanesi kul eliyle indirilmiştir veya öldürülmüştür.
Evet.
Bak, ikisini bizim milletimiz iki padişahın yaptığını 600 sene yapılmış gibi tenkit eder. Bazen bunu milletimiz derken milletimizin genlerine işleyen tarihçileri ifade ediyorum.
Evet.
Veya öğretmenleri ifade ediyorum. Bu öylesine bir böyle yanlış bir yönlendirmedir ki, iki padişah döneminde uygulanan, üzüntülü bir şekilde uygulanan, sanki 600 sene uygulanmış gibi tenkit edilir. Ancak 10-15 padişah döneminde görülen kulun ihtilalleri sanki
yokmuş
gibi kabul edilir. Onun içinde hastalık devam eder.
Evet.
Sen sıhhati hastalık, hastalığı sıhhat gibi göstermeye başlarsan işte o zaman çözüm bulamazsın. O zaman derde deva bulamazsın. Derdi biraz daha kaşırsın, derdi biraz daha derinleştirirsin ve sonunda da tedavi imkanı ortadan kalkar. Ne kadar zor değil mi? Mesela
kangren olur.
Şimdi hani bir işte şike operasyonu falan.
Evet.
Türkiye'de bu kaç yıldır konuşuluyor? Belki ben 30 yıldır işin şeyindeysem 30 yıldır konuşulur.
Evet.
Her sene şaibelidir.
Doğru.
Her gelen şaibelidir. Ya bir tanesi ele alındı diye bir aslında çıkıp, sıkıntı. Ya biri çıkıp şey diyor ama birinin üzerinden. Ha bu
evet.
Bir de mutlaka kalmayacak.
Evet.
Devam edecek. Nasıl ta işte 12 Eylül şey meselesi. Bu da kalmayacak. Bu da devam edecek. Ancak bir şey, bir noktada ona el atılması çok önemli.
Evet.
Fakat bütünü de mutlaka şeyden çıkartmak lazım. Çok yönlü projektörlere, her birinin üzerine. Birine bile yapmak bundan sonra kesileceğini gösteriyor.
Evet.
Ancak ne kadar derin. Aslında bağıranların çoğu korkuyor kendisinden. Gazetecilerde, diğerleri de, bir takım insanlarda. Neden? Çünkü biliniyor. Herkes bu işin içerisinde. Herkes bununla geldiğini. Diğerinin onunla olduğunu bilen ertesi sene kendisi aynı yola tevessül ediyor.
Evet.
Zira onu herkes birbirini tanıyor. Hani iki ama dolma yerken neden çift götürüyorsun demiş ya birisi diğerine.
Evet.
Nereden anladın demiş.
Ben
öyle götürüyorum. Şimdi bunlar bilinmeyen şeyler değil. Herkes
evet.
Biliyor. Ve onun için de herkes çok sağduyulu takip ediyor bunları.
Evet.
Sağduyulu takip ediyor. Hani bazısı insanları yürütmek, insanları bağırtmak falan filan, ya bilinen şeyler. Herkesin bilip de veya söyleyemediği, ifade
evet.
Edemediği hususlar. Ancak herkes memnun. Genele baktığın zaman evet. insanlar bundan memnun. Burada takım tutucu gibi, şey tutucu gibi değil. Yanlışların, bozuklukların mutlaka temizlenmesi lazım. Evet. Bu nerede olursa olsun, yoksa cemiyet çürüyor, toplum çürüyor, insanların birbirine güveni kalmıyor. İnsanların hepsi işte o köşe dönmecilik, kolaydan gidicilik. Ya bakın, bir Osmanlı tarihini, kardeş katli meselesini gece gündüz insanlar tenkit için söylerler. Hangi padişahı kul indirdi, kul öldürdü, onu ortadan kaldırdı, sistemi devre dışı bıraktı, insanların yaptığını görmezler. Asıl tenkit edilecek noktalar odur.
Evet.
Yoksa Osmanlı 1000 yıl da devam eder, 2000 yıl da devam eder. Bu illa Osmanlı olması demek değil Fehim Bey.
Evet.
Bizim tarihimiz 3000 sene Selçuklu'dur, Gaznelidir, Karahanlı'dır, Osmanlı'dır. Milletin devamı ve millet devam ederken dünyaya yön vermesi, dünyaya medeniyet aşılaması, dünyaya insanlık öğretmesi, dünyaya huzur getirmesi, ki bizim milletimizin asli hususiyeti budur, dünyada huzurdur. Bu Türkiye Cumhuriyeti'dir. İsmi ne olursa olsun, neticede şu milletin devletidir ve bu millet birlik, beraberlik içerisinde doğru adımları atarsa, doğru işler yaparsa mutlaka bütün dünyaya bu milletin hayrı ve faydası vardır.
Evet.
Doğru adımları atarsa, doğru işler yaparsa. Onun için bizim gençlerimizin de, nesillerimizin de bir yere gelen insanların adımlarının kirli olmaması lazım. Yanlış adım atmaması lazım. Zira yanlış adım atarak bir yere gelen insanları birileri kullanıyorlar. O adam kendi niyetine, kendi iyi düşüncelerine göre iş yapamaz hale geliyor. Onu birileri hep kullanıyor, o kullanılıyor.
Birilerinin maşası var.
Eğer bir yere geleceksen, hizmet edeceğin, çalışma yapacağın, millete faydan dokunacak, temiz geleceksin kardeşim. Kirli ayaklarla oraya gelmeyeceksin. Çünkü tanınıyorsun, biliniyorsun. İzin meydanda.
İz sahibine haber verir.
Yani iz sahibine haber verir. Temiz değil o iz. İnsanlar seni evet. görüyor, tanıyor.
Evet.
Dolayısıyla da bir gün düğmeye basıyorlar.
Evet.
Birinci Ahmet Han çok şaşırdı. İşte teamül. İlla teamül şu değil. Fatih illa öldür demedi. Bu münasiptir şu noktalarda. Birinci Ahmet de münasip görmedi. Ve öldürtmedi.
Tarihi iyi okudu değil mi?
Yani Ecdan yeni bir yanladı. Usul. Ekber ve Erşediye sistemi doğdu bak buradan. Ve hiçbir Osmanlı padişahı bunu bozmaya yeltenmedi bir daha.
Evet.
Çok asil, çok böyle gerçekten sisteme uyan, yeni sisteme yeni şekliyle ona adapte olan bir çok hoş bir gidişat var Osmanlı ailesinde. Hiçbir kimse diğerini yerinden indirip ben geleyim diye uğraşmadı ve buna bir hakkın uydular ve devam ettiler. Bu gerçekten ben Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı daha doğrusu hanedanın, idarecilerinin en asil ve en beğenilecek yönleri olarak görürüm. Mücadeleyle geleceklerse seviyeli bir şekilde, seviyeli bir tarzda, mertçe, kahramanca, vuruşarak mücadelesini yaptılar.
Evet.
Ve öyle geldiler. Hayır, büyük evlat tahta çıksın dedilerse, hepsi yine hiç diğerinin saltanatında, diğerinin makamında, mevkiinde, gözü olmadan, yine vakarıyla, yine asaletiyle onu kabul ettiler ve sırasını beklediler.
Evet.
Ben senden daha layıkım, ben senden daha işte yeteneklerim var fazla diye diğerini indirmek için alavere ve dalaverelerin içerisinde bulunmadılar.
Evet. Delikanlıydılar.
Çok delikanlıydılar. Bu böyle söylemek, böyle ifade etmek lazım. Bence çok mühim bir hadisedir bu.
Evet.
Bir dinleyicimiz bunu sual etmişti. Onun için biraz daha evet. geniş açıklama ihtiyacını evet.
yani,
duydum.
Yani hanedanın sürgün edilmesinden sonra da o kadar sıkıntı çektikleri halde tek bir laf etmediler.
Evet.
Değil mi? Mesela evet. bu bile onların gerçekten asaletini gösteriyor.
Evet.
Evet, güzel. Peki, şimdi başka bir sual. Güzel bir konu daha. Yine aynı dönem içerisinde meşhur Celali isyanları var. Çok konuşulan. Orada da evet. bir isim var, herkesin dikkatini çeken.
Aslında herhalde tahta çıktığında durumda ne merkezde falan demiştin. Şimdi biz
evet,
hemen onu ileri bir geri bir plana alarak
peki,
sardık ve konuştuk. Şimdi Celalilere gelmeden önce Osmanlı Devleti'ni 3 çok önemli meselesi vardı. Avusturya harpleri,
evet.
en önemli 1. Ahmet döneminin, İran harpleri ve Celali isyanları.
Evet.
Yani iki tane de siyasi hadisesi. Şimdi İran harpleri 1590'da bir ara vermiş durumdaydı. 1. Ahmet Han zamanında yine bir kısa fasılayla devam edecek. Avusturya harpleri başladı 1592'de ve yaklaşık 1606 yılına kadar uzun bir dönemi aldı Avusturya harpleri. Avusturya harpleri çok da iyi geçmedi. Şimdi Osmanlıların önce 1587-88'de başlayan Avusturya harpleri 12 sene, İran harpleri 12 sene devam edecektir. Bu gerçekten çok şey bir durum. 1588-98 1600 yılına kadar 12 sene süren bir harp devam edecektir ki bu çok önemlidir. Ardından Avusturya harpleri başlayacak. Yeniden bir 12-13 sene o devam edecektir.
Çok yorucu.
Evet.
Uzun.
Yani, gerçekten uzun. 1578'de başlıyor. 1590 yılına kadar 12 sene. Ardından 1592 yılında başlıyor. 1606 yılına kadar yine 12-13 sene. Dolayısıyla 25 sene devlet harplerle meşgul oluyor. Şimdi bu devirler çok önemlidir. Başlangıçta Osmanlı Devleti için çok iyi devam etmiyor İran harpleri. Fakat sonunda gerçekten toparlanıyor ve İran'la çok iyi bir anlaşmalar sağlanıyor. Ardından 3. Mehmet döneminde bu defa Avusturya harpleri başlıyor. 1. Ahmet Han'ın babası. Avusturya harpleri başlıyor ve Avusturya harpleri de çok sıkıntılı geçiyor. 13 sene devam eden harpler. İşte bu harpler de 1606 yılında Zitvatorok muahedesiyle son buluyor. Zitvatorok muahedesiyle Osmanlı Devleti yine güzel bir anlaşma yapmış oluyor Zitvatorok'la kaybettiği. Gerçi Zitvatorok büyük üstünlüğün de kaybı diye görülür. Yani Zitvatorok anlaşmasına kadar Avusturya hükümdarı Osmanlı sadrazamı
pozisyonundadır.
Padişah'tan bir, padişaha baba gibi bilen bir pozisyonu vardır. Bu Kanuni döneminden 1606 yılına kadar devam eden bir süreçtir Kanuni'nin. Tahta çıkışından itibaren yani tam manasıyla Osmanlı'nın dünyanın süper gücü deriz ya.
Evet.
O süper gücü tam manasıyla gösterdiği bir dönemdir bu dönem. 1606'da biraz bu şeyin kırıldığını görürüz. Ancak anlaşmalar itibariyle, fetihler itibariyle baktığımızda Osmanlı'nın kazancı vardır. Fakat evet. Mücadelenin uzun sürmesi, eskiden bir savaşta, iki savaşta, bir yılda, iki yılda alınan netice bu defa 12 sene. Bu işte zorluyor Osmanlı Devleti'ni. Çünkü Osmanlı Devleti tabi sınırlarına erişmiş durumda bir devlet.
Evet.
Osmanlı Devleti'nin o muazzam haritasına baktığınız zaman artık bir yerde isyan olduğu zaman yani oraya merkeziyle, padişahıyla gitmek mümkün değil. Oraya bir takım mesela Yemen'de bir isyan çıkmış, öbür tarafta Viyana'da devlet savaşıyor.
Evet.
Diğer tarafta İran'da, Tebriz'de mücadeleler var. Senin ordun kışın kışlaklara çekildiği zaman bu defa yakın komşu olduğu için İran kuvvetleri bir anda senin sınırından içeri giriyorlar.
Böyle
veya Avusturya kuvvetleri öteden giriyorlar. Dolayısıyla devlet çok uzun süre diğer hasım güçlerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Artık bir yıl içerisinde Osmanlı Devleti'nin o 100 bin, 150 bin, 200 bin kişilik padişah başında vurucu gücü gidip bir de tabur muharebeleri başlamış. Toplar artık savaşlarda, meydan savaşlarında kullanılmaya başlanmış. Eskisi gibi ordu böyle hemen iki meydan muharebesine saf saf dizilir.
Çember hareketi.
Çember harekatı falan, savaşlar değişmiş şekli. Evet. Bunları çok, iki gün, üç gün, beş gün muharebeler çok farklı devam ediyor.
Karşı taraf da güçlendi değil mi?
Karşı taraf da aynı silahlarla olarak, teknoloji olarak ilerliyor. Savunma sistemleri, kale surları zamanın topun atışına göre artık yeni yeni o yatay dediğimiz tabyalı sistemler dediğimiz sistemlere geçilmiş. Dolayısıyla uzun süreli devam ediyor bir kalenin kuşatması. Eskisi gibi sadece yekpare uzun bir sur, onu yık, hemen del, içeriye geç şekli de değil.
Tecrübe.
Yani bunları çok iyi bilmek gerekiyor. Bütün bunları. Savaşlar uzun sürüyor. Mücadeleler uzun sürüyor. Dediğimiz gibi Avusturya harpleri Sultan 1. Ahmet tahta çıktığı zaman yoğun bir şekilde Avusturya harpleri devam ediyordu. Ve bu harpler Ahmet Han'ın tahta geçmesiyle beraber Osmanlıların lehine olarak cereyan etti ve sonunda da 1606'da Zitva-Toruk anlaşmasıyla Osmanlı Devleti anlaşmayı sağlamış oldu. İşte 1606 bu tarih çok önemli.
Evet.
Şimdi önce 12 sene İran harpleri devam etti. Yani bu ne zaman başladı? 3. Murad'ın tahta çıkışının hemen ilk yıllarında başladı ve 1590'a kadar 12 sene devam etti. Ardından şimdi Anadolu'da ne oldu 12 senelik savaş? Anadolu'da bir takım temel işleyen nizamı bozdu.
Evet.
Timar sistemlerinde bozukluklar ortaya çıkmaya başladı. Buna devlet adamlarının bazı idamlarının vermiş olduğu hususiyetler, bozukluklar. İkincisi, Avusturya harpleri başladı. Savaştan kaçanlar, 12 sene, 13 sene devam eden bu harplerde timarları elinden alınanlar. Anadolu'da düzen kalmadı. Düzensizliği beraberinde getirdi.
Herkes ferdi harekete başladı.
İşte bu neyi? İşte Celali dediğimiz isyanların başlamasının temel nedenlerinden biri 25 sene devletin uzun süre harplerle uğraşmasıdır.
Evet.
Yerine göre asker kaçıyor. Sen onun dirliğini kesiyorsun. Ama o ne yapıyor? Geliyor, başlıyor. Mesela harbin bir tanesinde özellikle bu şeyi en fazla tetikleyen unsurdur Celali isyanlarını. 1596'da Haçova Meydan Muharebesi'nde yaklaşık o önce bir bozgun haline geçiyor.
Evet.
Haçova Meydan Muharebesi. Hatta 3. Mehmet Han ve yanında hocası, Hoca Saadettin Efendi, savaş öyle bir hale geliyor ki artık düşman askerleri Osmanlı hazinelerinin üzerinde tepinmeye başlıyorlar.
Evet.
Ve padişah soruyor hocasına. Diyor ki, efendi şimdiden sonra ne yapmak gerek? Ya, iş bitmiş. Ordu
evet.
Kaçıyor. Herkes kaçıyor. Diyor ki,
bozgun.
Hoca Saadettin Efendi, hükümdarım diyor, tabur muharebeleri ekser böyledir. Sebat etmek gerek. Ve bu çok mühim bir şeydir. Hani sabrı elden kumamaktır evla ki koruk olur sabr ile helva demişler. Sabrı elden kumamaktır evla. Zaferin yarısı sabırdan gelir. Yarısı sabırdan gelir. Sabrı elden kumamaktır evla ki koruk olur sabr ile helva. Koruk sen sabredersen helva olur. Onun için sabır, işte Haçova Savaşı'nın kazanılmasında en önemli etken nedir desen sabırdır.
Sabır.
Padişah çekildiği an korkunç bir bozgun başlayacaktı. Padişah öldürülebilirdi. Ve en önemli Osmanlı için sıkıntı olacak, Peygamber Efendimiz'in sancağı şerifi düşmanın eline geçerdi.
Evet.
Orada Hoca Saadettin Efendi'nin o sözü ve padişahın o sebatı bize en büyük zaferlerden birini kazandıracaktır. Haçova Meydan Muharebesi ve düşmandan 50 bin kişi öldürülecektir. Neden? Düşman bir anda savaş bitti dedi, hazinelerin üzerinde tepinmeye başladı. Padişahın orada durmasıyla beraber Osmanlı artçı kıtaları,
evet,
yani yemek yapıcıları, temizlikçileri, hizmetlileri eline baltasını, nacağını, lobudunu alan,
kepçeyi alan
düşmanın içine girdi. Düşman saf bozulmuş.
Evet.
Ordu savaş düzeninden çıkmış. Herkes ganimete dalmış. Vuran bir taraftan da bağırmaya başladı. Düşman kaçıyor. Bir taraftan oba, bir taraftan onlara ani vurma. Bir anda bizimkiler geri dönmeye, toparlanmaya. Artçı kıtaları, Osmanlı artçısı ileriye hücuma bu hali görünce ve bozulmuş olan düşman, işte düşmanın en şeyi o savaş disiplininden çıkmasıdır.
Evet.
Öyle korkunç bir bozgun yedi ki 50 bin kişiye gitti. Şimdi burada o kaçanlar, bir kaçan vardı ya yaklaşık 20 bin 30 bin, orada Cağalazade Sinan Paşa yeni sadrazam olmuştu. Tuttu bu 30 bin kişinin dirliğini kesti. Bu çok korkunç bir rakam. 25-30 bin. Şimdi dirliksiz kalan, timarsız kalan insan, bunlar askeri yazılmış.
Evet.
Ne yaptılar Anadolu'ya giden hepsi? İşte o daha önce zaten 2000, 3000, 1000 Celali gruplarının içerisine bir daldılar, girdiler. Bir anda 5000 kişilik, 10000 kişilik, 20000 kişilik Celali isyanları
türedi.
Peki Haçova Savaşı'nın akabinde Avusturya ile savaş bitti mi? Yok. Meyveleri tamamlanmadan maalesef padişah geri İstanbul'a döndü. Orada basiretsiz devlet adamlarının bir kısım, ki özellikle de Cağalazade Sinan Paşa'nın çok büyük hatası oldu ve netice itibariyle Anadolu'da şey çıktı, Avusturya harplerinin de devamı Anadolu'yla ilginin kesilmesine yol açtı.
Evet.
Ve işte bu durum Celali isyanlarının bu ekonomik bozukluk, bundan istifade etmek isteyen İranlıların tarihleri, her birini bir tarafa içerisine, dirlikleri kesilen insanların onların içerisine girmesi, hepsini bir araya koyduğumuz zaman Anadolu'da korkunç bir bozgunluk meydana geldi. İsterseniz
evet, kısa bir ara verelim, biraz dinleyelim. İkinci bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. E-mail adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam, Celali isyanları deyince akla Kuyucu Murat Paşa geliyor. Çok tartışılan bir isim. Kimdir? Nasıl bir şahsiyettir? Biraz bahsetseniz.
Evet. Şimdi Kuyucu Murat Paşa genelde bizim insanımız onun celalileri Anadolu'da celalileri öldürttüğü zaman kuyular açtırıp kuyulara
gömdürdüğü
için Kuyucu lakabıyla anıldığını ifade ederler.
Evet.
Gerçi bu nevi faaliyetleri olmuştur. Ancak onun Kuyucu lakabı buradan gelmemektedir.
Evet.
Bunu ifade etmek lazım. Daha önce İran harpleri sırasında Kuyucu Murat Paşa İranlıların eline esir düşer.
Evet.
Bu 1578-90 arasındaki harplerde kendisi Sancak Bey'dir o zaman. Sancak Bey sıfatıyla savaşa katılmış ve Celal İranlıların eline bir kuyuya düşmüştür. Kendisi.
Kaçarken mi?
Savaş esnasında kuyuda kalmış ve dolayısıyla tabii ordu çekilince İranlıların eline geçiyor.
Evet.
Ve o şekilde esir kalıyor bir müddet. Daha sonra esir mübadelesi yoluyla kurtuluyor. İşte bir kuyuya düşüp İranlıların eline düştüğü için kuyucu lakabıyla anılmıştır. Asıl buradan gelmektedir. Diğeri uydurma veya daha sonra bazı Celali isyanlarında ölenleri, ki ölenler genelde savaşlarda ölenler kokmasın etmesin diye aslında her zaman o uygulanan bir şeydir, sistemdir. Evet. Neticede hastalık meydana getirir. O zaman herkese kuyucu lakabı demek buradan değildir. Savaş noktasında bu yaptırdığı bir husustur ama aslında oradan gelmediğini ifade etmek gerekir.
Evet.
1606'da Zitvatorok muahedesini imzalayan heyetin başındadır Kuyucu Murat Paşa. Ve en önemli noktalarından bir tanesi odur. Hani Osmanlı Devleti bazen masada kaybeder derler.
Evet.
Masada yerine göre kazandığı çok önemli bir anlaşmadır Zitvatorok muahedesi. Genel savaşın sonuna baktığımız zaman başarılı bir anlaşmadır. Ve uzun süren Osmanlı Devleti'ni yıprandıktan sonra aslında iyi yapılmış bir anlaşmalardan bir tanesidir. İkinci adını duyurduğu en önemli nokta Zitvatorok muahedesidir. Ardından gelir ve bu savaşın anlaşmanın sonunda vezir-i azamlık makamına getirilir Kuyucu Murat Paşa ve ilk görevi de Celali isyanları olur. İşte Kuyucu Murat Paşa'nın bütün namı Celali isyanlarında ortaya çıkar. Şimdi Celali isyanlarında namı neden ortaya çıktı, neden gerçekten bunu sağladı deyince, az önce onu söyledim, 25 yılın sonunda bu 25 yılın savaşları ve bir takım Cağlazade Sinan Paşa'nın yaptığı yanlışlar Anadolu'da korkunç bir Celali hareketi doğdu diye ifade ettim. Şimdi bunu biraz daha açarsam Kuyucu Murat Paşa'nın önemi belki daha iyi anlaşılacak.
Evet.
Yani bakın şimdi Haçova Meydan Muharebesi'nden sonra ortaya çıkan en büyük Celali reisi Karayazıcı'dır. Karayazıcı. Karayazıcı'nın emri altında neredeyse 30 bin kişi oluştu. 30 bin kişi. Ve emri altında bulunanları tıpkı Osmanlı padişahlarının kapı kulu teşkilatına benzer bir şekilde tertip ettirdi. Yani Osmanlı askeri sistemini Anadolu'da yerleştiriyor kendince. Sivas'tan Urfa'ya kadar olan sahada halka büyük zulmetmeye başladı. Zira halktan salgın alacak, vergi alacak ki 30 bin kişiyi besleyecek.
Evet.
Böyle az bunlar çalışmıyor, kazanan değil. Bunlar düşmanla cihad eden değil. Bunlar ganimet alan değil. Bunlar bir devletin resmi ordusu değil. Ne yapacaklar? Halkı soyacaklar bu insanlar.
Evet.
Sivas'tan Urfa'ya kadar. Bu arada Urfa'yı zapt etti ve orada hükümdarlığını ilan etti. Devletlere elçiler gönderdi. Halim Şah Muzaffer Bada ibaresini ihtiva eden fermanları etrafındaki vilayetlere gönderdi ve onlardan vergiler istedi, paralar istedi. Muzaffer Şah Bada diye adam Tuğralı fermanlar yayınladı. Üzerine gönderilen Sinan Paşaoğlu Mehmet Paşa ile Hacı İbrahim Paşa kuvvetlerini büyük bir bozguna uğrattı. Neredeyse emrindeki şeyler 40 bin kişiyi buluyordu artık bütün bu başarılarından sonra. Vaziyetin tabi bunlar çok sıkıntılı. Osmanlı Devleti bir taraftan Avusturya işleriyle, bir taraftan devletin diğer devlet daha toparlanamamış. Bunlar ne yapıyorlar? Vaziyetin tehlikeli bir hal aldığını görünce Bağdat valisi Vezir Sokulluzade Hasan Paşa Anadolu serdarlığıyla üzerine gönderiliyor. Sokulluzade gerçekten çok iyi bir devlet adamıdır. Çok iyi yetişmiş bir devlet adamıdır. Elbistan taraflarında sabahtan ikindiye kadar bunlarla bir büyük bir meydan harbi yapıyor. İkindi zannına kadar yapıyor. Ve burada mağlup oluyor. Karayazıcı mağlup oluyor. Samsun taraflarına çekiliyor. Ve tabii Karayazıcı'yı takip etmekle beraber kışın gelmesinden dolayı Tokat'a çekiliyor Sokulluzade'de. Yaralanmış Karayazıcı ve o kış Canik Dağları'nda ölüyor Karayazıcı. Onun ölümüyle Sokulluzade daha rahat hareket ediyor. Yani pek bunların takip altına almıyor. Fakat bu Celali ailesi bitti gibi görüyor. Ve o noktada işte kardeşi Deli Hasan biraderinin mahiyetindeki insanları topluyor.
Evet.
Topluyor ve şah verdi, yular kaptı, Tavil Ahmet gibi böyle meşhur Celali reisleriyle Tokat'ta muhasara ediyorlar Sokulluzade'yi. Sokulluzade Tokat Kalesi'nde kalıyor. Askerini dağıtmış çünkü kışlaklara.
Evet.
Uzun süre harp oluyor. Ve her gün belli bir saatte belli bir yerde oturup dinleniyordu Sokullu Zade Hasan Paşa ve onu uzaktan keskin bir nişancı vasıtasıyla öldürüyorlar. Sokullu Zade. Yani bu şekilde daha da şımaran asiler artık hemen her tarafı Anadolu şehirlerine saldırmalara başlıyorlar. Gerçekten bunlar şimdi Osmanlı Devleti'nin daha Avusturya harpleri esnasında olan vakalar. 1603 yılına kadar henüz anlaşma, Zitvatorok anlaşması yapılmadı. Artık o hale geliyor ki Osmanlı Devleti bir taraftan Avusturya ile mücadele ve savaşın en zor dönemleri, büyük bir Osmanlı Devleti için sıkıntılı dönemleri, bir tarafta Anadolu'da 30 bin kişiyle, 40 bin kişiyle, her biri üçer, beşer, onar bin kişilik celali reisleriyle müthiş üzüntüler. Hatta hadiselerin bu dereceye gelmesine, ki Gezdehan Ali Paşa, Anadolu Beylerbeyi gönderiliyor, Nasuh Paşa gönderiliyor. Her iki paşa da Tavil Ahmet tarafından mağlup ediliyor bütün bu kuvvetler. Ahmet Han bizzat bunların üzerine sefere çıkmayı düşünüyor. Hatta bunun için orduyu, yani kendi o zaman yanında bulunan kuvvetleri şeye geçirmek istiyor. Üsküdar'a annesinin vefatı ortaya çıkıyor. Bunun üzerine erteleniyor. Anadolu'ya bu dönemde, Anadolu'dan İstanbul'a bu dönemde gelen kadar şikayet dilekçesi gelmemiştir. Halktan. Herkes imdat, halktan artık çığlıklar yükselmeye başlıyor. İşte böyle bir dönemde Zitvatorok anlaşmasıyla beraber Kuyucu Murat Paşa Anadolu'yla görevlendiriliyor. Anadolu işleriyle. Öyle bir şey ki Fehim Bey, evet. Bunların her birinin devlet merkezinde de adamları var aslında. Yani şimdi bunlar Anadolu'da bu celali reisleri lalette aynı insanlar da değil. Bunların çoğu zamanında devlette görev de almış insanlar. O delikleri kesilmesi yüzünden olduğu için.
İşte bahsettiğiniz o orduların düzenlenmesi.
Düzenlenmesi çeşitli. Bunların uzantılarının merkezde insanları var. Ve Kuyucu Murat Paşa'nın zorluğu bu noktada ortaya çıkacaktır. Zira Anadolu'ya geçtikleri zaman çoğu yeterince ciddi şekilde çarpışmıyorlar. Bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor veya giden devlet adamlarını geri çağırttırıyorlar. Birinci Ahmet Han'la Kuyucu Murat Paşa'nın bu noktada gerçekten çok büyük bir birlik ve beraberliği var. Padişah Kuyucu Murat Paşa'ya sahip çıkıyor. Sahip çıkıyor ve onu asla geri çağırmıyor. Kuyucu Murat Paşa da işini gerçekten, ki 85 yaşlarında bu dönemde artık en yaşının ileri olduğu bir dönem, padişah ona gerçekten hakkıyla arkasında durmuş ve sahip çıkmıştır. Şimdi bu dönemde Kuyucu Murat Paşa'nın Anadolu'ya geçtiği dönemde de en büyük celali reisi Canboladoğlu. Hatta öyle ki bazen Kuyucu'yu çok tenkit ederler. Şimdi Konya'ya geldiği zaman celalilerin üzerine yürüyüp Saracoğlu Ahmet Bey üç kardeşiyle kendisine geliyor. Onunla görüşüyor. Şimdi Kuyucu Murat Paşa, bu da eski bir celali reisi. Bin kişiyi öldürtmüş. Konya kadısını eviyle beraber yaktırmış. Zulümleri geçmiş fakat bazı celalileri de tenkil etmiş.
Bu Saracoğlu değil mi?
Saracoğlu. Şimdi Konya halkı seviyorlar onu. Öldürtme diye şeye geliyorlar. Kendisine şefaatçi oluyorlar. Kuyucu Murat Paşa ona diyor ki, sen diyor yarın bana asker lazım olursa kaç kişi toplayabilirsin diyor. Bana yardıma gelirsin. Diyor ki paşam 30 bin kişiyi toplarım diyor. Düşünebiliyor musun şimdi böyle bir adamı geride bırakacak. 30 bin kişi toplayabilecek bir adam bir anda.
Evet.
Kuyucu mecburen öldürttürüyor bunları. Evet. Ve Konyalılar neden dediği zaman, ya düşünün diyor, bir işaretiyle 30 bin kişiyi toplayan bir insan işte yarın celali olur. Aynı şeye en küçük bir meselede hemen ayaklanacaktır ki yaptıkları zaten belli. Evet. Yani kendisi binlerce insanı öldürtmüş, eviyle beraber kadıyı, yaptırmış, giden insanları öldürtmüş. İşte şurada da bir faydalı iş yapmış diye, şurada da bir zararlı bir şey mani olmuş diye zararlı bir işi. Adama sahip çıkacaklar ama Kuyucu bunu affetmiyor.
Evet.
Kuyucu bunu affetmiyor. Ve ardından Canboladoğlu üzerine hareket ediyor. Canboladoğlu, gerçekten Canboladoğlu'nun Dürzi lideri Manoğlu Fahrettin ile Bunların ortak hareketleri var. Bunlar yaklaşık 30 bin kişilik bir kuvveti var. İskenderun'a yakın Belen Boğazı'nda, Oruç Ovası'nda bunlarla mücadeleye girişiyor. Ve 26 bin kadar Celali'yi burada kılıçtan geçiriyor Kuyucu Murat Paşa. Bu en büyük başarılarından bir tanesidir Kuyucu Murat Paşa'nın. Cambalıdoğlu'da en tehlikeli kişilerden bir tanesiydi Celali reislerinden. Ardından Kalenderoğlu. Bu da ikinci. Bunun da emrinde 30 bin kişi var. Bakın neredeyse 70-80 bin kişilik bir Celali birliğinden biz burada söz ediyoruz.
Evet.
Kuyucu Murat Paşa Celalilerin 3 sene devam edecektir bu. İstanbul'a girdiği zaman 65 Celali bayrağıyla girer. Yani bu da 65 Celali liderinin olduğunu gösterir. Cambalıdoğlu, Karayazıcı, Kalenderoğlu, Tavil Ahmet, Muslu Çavuş. Bunlar en ileri gelenleridir. Ağaçtan Piri. Tamam mı? Yani böyle farklı insanlar ileri gelenleridir. Bunlar en böyle hafiflerinin 1000 kişilik birliği vardır adamın. 1000 kişi. Yani şunlar az rakam değil o zaman için düşündüğümüzde. Ardından Cambalıdoğlu'nun büyük bir darbe yemesiyle bu defa Kalenderoğlu'nun etrafında toplanırlar. Kalenderoğlu'nu Cambalıdoğlu'nun üzerine giderken önce Kalenderoğlu'na Ankara Sancakbeyliğini verir. Kuyucu Murat Paşa, yani seni Ankara Sancakbeyliğine getirdim der.
Evet.
Neden diyor bunu? İki tane 30 bin kişinin arasında kalmamak için. Kalenderoğlu Ankara vazifesine gider fakat Kadı Vildanzade Ahmet Efendi kaleyi teslim etmez. Zira ne yapacağını iyi bilir. Bunun üzerine kuşatır, uzunca bir süre Ankara Kalesi'ni kuşatır ve şiddetli çatışmalar olur. Bakar ki yeni Kastamonu Sancakbeyi üzerine geliyor, bunun üzerine çekilir kendisi. Ve Bursa'ya gider, Bursa taraflarına gider. Orada kendisini Sancakbeyi ilan eder. Yani bu şekilde Anadolu'yu baştan başa kasıp kavuran bir hareket var. Netice itibariyle ertesi yıl 1608 yılında bu defa Halep-Maraş yolunda Kalenderoğlu kuvvetleriyle Kuyucu Murat Paşa müthiş bir harp yapar ve burada da buradaki celalileri imha eder ve hatta kurtulabilenler İran taraflarına çekilirler. Kalenderoğlu kardeşi onları uzunca bir süre takip eder Kuyucu Murat Paşa. Dağlar, tepeler ve yakaladıklarını öldürür. Hatta öyle bir hale gelir ki kendisi bakın 88 yaşlarında.
Mübarek.
Şimdi böyle ata kendini bağlattırıp önden ve arkadan tahta diker ve kendisini urganla bağlatır. Dimdik tutar.
Evet.
Neden? Çünkü atın üstünde öyle durabilmek kolay değil. At en hızlı bir şekilde yol alan ve düşmanı kovalayan bir şekilde
evet.
7-8 saatte bir belki dinlenir. İşte yerine göre belki de namazlarını bazen at üzerinde kılar.
Evet.
Bazen dinlenmek için durar, yemek yer, namaz kılar, çeşitli vazifelerini görür. Hatta şöyle biraz bir dinlenir uzanıp o hale geliyormuş ki Fehim Bey bazen öldü zannediyorlar. Hatta kaynakta, kaynağın bir tanesinde açıkça onu belirtiyordu. Diyor ki, uyandıramadılar. Kendisi baktılar, mevt olmuş, ölmüş. Karar verdiler ve su ısıtmaya başladılar yıkamak için.
Evet.
Yani yıkayıp defnedecekler. Akabinde yeniden uyandı, yeniden atlandı ve devam etti.
Ne oluyorsunuz bile demedi mi?
Kuyucu Murat Paşa'nın 3 sene içerisinde defalarca Ahmet Han'ı sıkıştırırlar, geriye çağırırlar.
Evet.
Yani bu ne yapıyor bu yaşlı, bu bunak?
Evet.
Anadolu'da Türk'ü kesiyor. Türk insanını kesiyor. Irk bırakmayacak, insan bırakmayacak. Herkesi öldürüyor. Getir diye padişaha yoğun bir baskı yaparlar.
Evet.
İşte onu ve devamını, bir iki kısa şahsiyetini de herhalde
peki,
ara istiyorsun.
Bir ara daha verelim.
Verelim, devam edelim.
3. bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın şimdi. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarihi ve İnsan programının 3. bölümünde tekrar beraberiz. İletişim adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam Kuyucu Murat Paşa, Celali isyanları.
Evet. Devam. Şimdi Kuyucu Murat birinci Ahmet Han genç.
Evet.
Çok zaten genç. 14 yaşında tahta çıktı. Ve 1603 işte Celali isyanlarının da bakıyoruz 1608, 7, 8, evet. 9, 10'lu yıllar. Yani 19 yaşlarında şu dönemlerde ve Kuyucu Murat Paşa da az önce dediğimiz gibi 85-90 arası yaşlarda geldiği zaman kendisiyle görüşmeye Babalala hoş geldin baba diye hitap eder. Babalala evet. diye hitap eder. Birinci Ahmet Han çok saygı gösterdiği bir devlet adamıdır. Kendisine oturmasını istediği elini öpmek ister.
Sultan?
Evet şey başarılı. Çeker. Evet çeker. Bunlar aynı zamanda hocasıdır. Hocam. Onun yetiştirmeleridir. Yani devlet işlerinde kendisini silahşör bakımından çeşitli bakımlarda hoca gibi görürler. Aynı zamanda lalalar onların hocalarıdır çünkü yetiştirenleridir. Lala diye hitap ve baba diye elini çeker. Asla kendisi öper. Oturmasını istediği zaman dep değildir sultanım der. Kanun değildir der. Yani böyle güçlükle oturtur. Diz çöker oturur huzurunda saatlerce bu hususları anlatır. Anadolu'nun bittiğini, Anadolu'nun kurtarılması gerektiğini, Anadolu'nun elden çıktığını, halkın ve dolayısıyla mutlaka bu iş bitirilmeden, çünkü İran'da sıkıntılar vardır İran cephesinde. İran yeniden Avusturya ile harp biter, İran'la başlar. İran'a gitmesini, devlet adamları neden İran'a gitmiyor, neden Anadolu'da vakit geçiriyor? Bunların her biri Celalilerin adamları aslında. Yani içeride insanları var, belki para yedirdikleri insanları var. Bu neden İran'a gitmiyor dediklerinde, Anadolu kurtarılmazsa ne İran'la başar edilir ne Avusturya'yla. Önce Anadolu'nu disipline etmek lazım. Anadolu'daki sıkıntıları gidermek lazım. Halkın huzurunu temin etmek lazım. Senin halkın huzuru yoksa, o zulüm görüyorsa sen diğer bir milletle savaşmanın bir şeyi olamaz, faydası ve menfaati olamaz. Evet. Ahmet Han'ı ikna eder, yeniden Celaliler üzerine gider. 3 yıl boyunca Celali seferi vardır Kuyucu Murat Paşa'nın. Evet. Birinci yılda Canboladoğlu'nu, ikinci yılda Kalenderoğlu'nu, üçüncü yılda da diğer Celali reislerini, ondan korkan herkese üçüncü yılda onlara işte her birine sancaklar verir. Her birine İran'a seferimiz vardır der, İran üzerine. Hepsini devletin yanına gelmesini ister ve yanına geldiklerinde çorba içirirken kendisine musahibi gelir ve dışarıda çok ani bir iş olduğunu kendisini dışarı çağırdıklarında onu adamları, o Celali reisini boğarlar hemen orada çorba evet. içerken. Çoğunun burnundan gelir pilav taneleri. Evet. Hemen boğdurur. Böylece 15 tane Celali'yi hiç savaş yapmadan öldürtür bir taraftan da Celali reislerini. Evet. Acımaz. Hepsini ortadan kaldırır. Az önce söylediğim gibi 65 Celali bayrağıyla girer İstanbul'a. Ve Anadolu'yu halkı koruyan, kollayan çok büyük bir tehlikeden müthiş bir anarşi ortamından kurtaran, Anadolu'ya hayatiyet kazandıran Kuyucu Murat Paşa'dır. Kuyucu Murat Paşa son derece yanlış bilinen bir kişidir. Bakın 10 binler, 20 binler, 30 binler, 40 binlerden bahsediyoruz. 50-60 binden bahsediyoruz. 3 senelik bir dönem. Bir dönem bizim bu hadiseler Anadolu'da şeyle daha doğrusu 80 öncesi işte sağ sol çatışmaları gençler şey olurken birisi bunların üzerine gitmelerini söylediğinde o zamanki emniyetten asayişten sorumlulara biz kuyucu değiliz ifadesi vardı. Aslında Kuyucu Murat Paşa son derece yanlış değerlendirilen kişilerden bir tanesidir Kuyucu Murat Paşa. Yani netice itibariyle senin halkın her gün insan ölüyorsa, zulüm görüyorsa bunun giderilmesi lazım. Devletine sadık olan insanı devletinin koruması lazım.
Devletin
fakat
görevi...
maalesef bazen insanlar son derece yanlış, yani eline silahı alan korunuyor. Devletine, devletinin yanında olan masum insan, herkesin silahlanması mı lazım? Herkes kendini korumayacak. Devletin vazifesi masum olan insanları korumaktır. Sen şeysiz silah taşıyabilir misin? Ruhsatsız silah taşıyabilir misin? Ben kendimi koruyorum diye. Senin devletin niye var değil mi? Güvenlik güçleri neler var? Kimisi dışarıya karşı korur, kimi içeriye karşı korur ama evet. devletin vazifesi budur. Devletin vazifesi iş yapan esnafı korumaktır. Masum vatandaşı kişiyi korumaktır, ona saldırtmamaktır. Birisi saldırıyor, birisi insanları öldürüyor. Ona onları cezalandıran güvenlik güçlerine de birileri saldırttırıyor. Bugün basında bunların şeyi yok mu?
Var.
Mecliste yok mu? Bak aynısını görmüyor muyuz?
Aynısı.
Osmanlı'da nasıl var? Hani insanlar şaşırmasın. Evet. İnsanlar aynı şeyi, bunlar var işte padişah veya devlet dediğimiz şey bunların arkasında durduğu müddetçe başarı sağlanır. Onun arkasında duramazsa başarı elden gitmez. Kuyucu gibileri milletin tenkit etmesi değil. Kuyucu gibi, kuyucu Murat Paşa gibileri millete hayatiyet veren insan. Evet. Onu tenkit edersen başına geliyor bak. Halbuki o bugün nasıl zulüm gören insanlar varsa o da bunları korudu.
Evet.
Öteki ata binmiş, beline kılıncı kuşanmış, etrafına 1000 kişi almış. Şu köyden bana şu kadar gelsin, şunun oğlu gelsin, Celali olsun, bunun kızı gelsin, şunun hanımını alalım. Var mı böyle bir şey?
Nasıl insanlık?
İşte Celali, Kuyucu Murat Paşa bütün bu Celali faaliyetlerinin önüne geçmiş ve Anadolu'yu kurtarmış büyük bir devlet adamıdır. Kuyucu Murat Paşa nasıl bir kimse? Nasıl bir kimse dediğin zaman insanlar 3 tane ifadeyi bir araya getiremez. Sadece kuyu, Celali ve kuyu aklına gelir değil mi? Evet. Son derece tecrübeli bir devlet adamıdır. Son derece samimi bir devlet adamıdır. Son derece ileri görüşlü bir devlet adamıdır. Onun 3 sene Anadolu'da durması, 3 sene Anadolu'da durması ve o Celali isyanlarını önlemeden İran seferine çıkmaması, İran'a son seferi İran üzerineydi çünkü,
evet,
büyük bir devlet adamı olduğunu gösteren yönüdür. İcraatlarında kesinlikle tavizsiz hareket etmesi, asla taviz vermez. Hiçbir şekilde taviz verdiği görülmemiştir. Der ki devlet adamı içten Musa gibi olmalı, dıştan Firavun gibi olmalıdır. Hani Musa Aleyhisselam'ın o mülayim şeyi. Ama devlet adamı, devlet adamı kararsız olursa dıştan öyle görür, insanlar korkacak. Devlet adamı dediğinde insanlar titreyecek, korkacak. Ama içten de Musa gibi olacak. Kime adaletli davranılacağını, kime nasıl davranılacağını, zalime karşı sert, mazluma karşı olanca yumuşak hali bunu gösteriyor. Devlet adamı veya insan batın bahak ile olmalı, zahir bahalk ile olmalıdır der. İnsan dıştan halkla beraber olmalı ama içten batından devamlı hakla beraber olmalı. Rabbi ile beraber olmalı. Şimdi içten o kadar Rabbi ile beraber olan bir insan zulmedebilir mi?
Edemez.
Onun şeyinden taşra çıkabilir mi emirlerinden?
Mümkün.
Çıkamaz. Yani bir taraftan böyle devlet adamlığına o kadar güzel misalleri, o kadar güzel uygulamaları vardır ki Kuyucu Murat Paşa'nın. Onu insanların tanıması, bilmesi tarikat ehlidir. Nakşibendidir.
Evet.
Mutasavvıflara karşı son derece bağlıdır. Her hafta Kur'an-ı Kerim'i hatmeder.
Her hafta.
Haftada bir tabii. Haftada bir Kur'an-ı Kerim'i hatmeder. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmaz. Mutlaka böyle oruç, bir gün oruçtur, oruçludur. Bir gün bırakır, bir gün tutar. Her hafta Kur'an-ı Kerim'i hatmeder. İnsanlara zulmetmeyi asla sevmez. Fakat zalimleri de asla affetmez. Asla affetmez. Mutlaka onları cezalandırır. Devlet ve millet düşmanlarına karşı özellikle çok şiddetli davranır. Hiç fırsat vermez. İşte bütün bunları sebebiyle devlete bir 50 yıl hayatiyet kazandırmıştır Kuyucu Murat Paşa. Yani birisi 100 binler ölür bu isyanlardan, milyonlar ölür ama öyle bir sistem kurarsın ki bir kişinin burnu kanamaz, devam eder. Bu sistemi kurmuştur. Onun için Kuyucu Murat Paşa'yı, çok iyi Kuyucu Murat Paşa'yı aslında hani biz ismiyle devlet adamına sadece bir isim veririz, Avcı Mehmet. Evet. Adama sorsan işte Avcı Mehmet ne yapar? Ava gider.
Başka bir şey yok.
Peki ne kadar padişahlık yaptı bu kişi?
Evet.
Hangi yıllarda padişahlık yaptı?
Düşünür.
Düşünür şimdi ne kadar yaptı? 1648-1687. Ne oldu Fehim Bey? Neredeyse 49 sene değil mi? Yani 48-88 olsa.
Evet.
39 sene.
Tabii.
39 sene.
Diyelim.
Bak 39-40 sene padişahlık yaptı bu kişi.
Evet.
Şimdi, ne yaptı 39-40 senede? Hep avcılık mı yaptı?
İşi gücüm yok.
Yok. Uyvar eyaleti koskoca Slovakya'nın 1/4 bunun zamanında alındı mı?
Evet.
Kamaniçe, Girit. Bir sürü vakaları var. Evet, Viyana bozgunu da o noktada başladı. Ancak olayları tam manasıyla bilmek lazım.
Evet.
Yani tek bir sözde biz bilen işte Avcı Mehmet, Avcı. Kuyucu kuyulara doldurdu şunu.
Öküz Mehmet Paşa.
Yani nasıl bir kimsedir bu? Nasıl birisidir? Şahsiyeti nedir, ne değildir? Biraz araştırmak, biraz bilmek, onun şahsiyetini tanımak, devlet adamlığını tanımak. Ne gibi fikirleri var devlet adamlığında? Bu insanın Osmanlı veziri azamı. Neler yaptı, neler yapmadı, evet. Düşünceleri neler, fikriyatı ne? İnsanların az çok bütün bunlarıyla okuması, bilmesi, zihinlerinde şöyle şekillendirmesi lazım. Maalesef tek bir kelimeden onun çok önemli bir vasfını meydana getiren bir kelimeden dolayı sadece onu o kadar tanıyoruz. Bu da bizim gerçekten tarihimize, tarih adamlarımıza, tarihimizi çok şey kalmamızın, yani tabiri caizse Fransız kalmamızın,
evet.
Bigane kalmamızın en önemli noktalarından, sebeplerinden bir tanesidir. Onun için tarihten çok ibret ve ders almıyoruz, çıkartmıyoruz. Ve bunu idarecilerimizde de maalesef görüyoruz. İdarecilerimizde de bir takım basiretsizliğin, ben tarihi iyi tanımamak, tarihi iyi bilmemek, tarihten ibret almamak olarak görüyorum bazı hususiyetleri.
Evet.
Oradan doğru görüyorum. Bunu bilseler insanlar aslında lüzumsuz tartışmalara girmezler. Herkes işini bilir, herkes işini yapar. Sorulanlara ben işimi yapıyorum, ben vazifemi yapıyorum. Efendim işte şunu söyledi. Ben ona cevap vermek zorunda değilim ya her meseleye. Her akşam bazen o ona şunu söyledi. Bu buna şunu bunu söyledi değil mi?
Evet.
Diğeri şunu söyledi. Diğeri cevap verdi. Kardeşim ben cevap vermek zorunda değilim ya. Benim bir işim var. Ben işimi yapıyorum. Bana millet şu görevi verdi. Ben o görevi yapıyorum. Ha, o da konuşacaksa konuşsun. Onun da görevi varsa gelsin görevini yapsın. O konuşsun. Değil mi? Yani insanların işiyle gücüyle meşgul olması tarihte. Yoksa bana şuna cevap ver, bunun bu sözüne cevap ver, şunun şu sözüne cevap ver. Ben bunun bu işi değil, kimse ona, millet ona öyle bir iş yüklemiyor, öyle bir vazife vermiyor. Biraz tarihten günümüze de bağlantı yaparak gidiyoruz Fehim Bey.
Evet.
Netice itibariyle herhalde yine programın sonuna geldik.
Evet, evet.
Ben çok kıymetli TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum. İnşallah haftaya görüşmek üzere. Diliyor. Sıhhat, afiyetler temenni ediyorum. Sağ olun.
Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler programı sona erdi. Bu program sizler için Profesör Doktor Ahmet Şimşekil hocamız sundu, hazırladı. Ana kumanda masasında Erdem Karagöz kardeşimiz bulundu. Ve ben Deniz Fehim Harmanş'a yardım ettim. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a ısmarladık efendim.
Tarih ve insan. Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan olmuş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyür. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı yürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Kursuma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.